Bugün gündemimizde Silikon Vadisi var. Oradaki büyük kültürel dönüşümü konuşacağız. Elimizdeki kaynaklar gösteriyor ki bir zamanlar hani teknoloji çalışanları için bir rüya gibi olan ortam, şimdilerde bazı yerlerde sus ve kodla diye de anlatılan daha baskıcı bir hale gelmiş. Amacımız da bu kaynaklardaki kilit noktaları sizin için damıtmak, bu değişimi anlamanıza yardımcı olmak.
Evet, bu konu aslında sadece teknoloji çalışanlarını değil, yani hepimizi ilgilendiriyor. İş dünyasının genel gidişatı, şirket kültürleri nereye gidiyor, otomasyon ne getirecek, bütün bunlarla ilgili önemli ipuçları var aslında. Neden bir altın çağı bitti? Kaynaklar ne diyor? Ona bakacağız. Ve tabii bunun sizin için anlamı ne olabilir? Onu da irdeleyeceğiz.
Gelin hemen somut bir örnekle başlayalım isterseniz. Daha iyi anlaşılır belki. Kaynaklardan biri 2007'de Google'a girmiş bir yazılım mühendisi Rachel Gray'in hikayesini anlatıyor. Başlangıçta müthiş bir yerden bahsediyor. İşte biftekli, karidesli kafeteryalar, ücretsiz masajlar, dersler, 1.000 dolarlık Noel ikramiyeleri, hatta şey bile veri merkezi sayısı gibi normalde çok gizli bilgiler bile paylaşılıyormuş. Tam bir ayrıcalıklar ütopyası yani.
Aynen öyle anlatılıyor o dönemler, evet. Ama işte Gray'in hikayesi bunun nasıl değiştiğini de gösteriyor. Yıllar içinde ikramiyeler azalıyor, o eski şeffaflık gidiyor, terfi almak zorlaşıyor. Hatta performans değerlendirmelerini bilerek düşürmesi için baskı gördüğünü anlatıyor ki bu inanılmaz acı verici diyor ve sonunda yaklaşık 18 yıl sonra iş yerindeki korku seviyesi dediği şey yüzünden ayrılmak zorunda kalıyor.
Peki bu kırılma ne zaman yaşanıyor? Yani bu kültürel erozyon ne zaman hızlandı? Kaynaklar bir tarih veriyor mu?
Kesinlikle 2022-2023 yılları çok kritik. Bir dönüm noktası adeta. Elon Musk'ın Twitter'ı, yani şimdiki X'i alıp çalışanların 1/4'ünü işten çıkarması, bu diğer büyük teknoloji şirketleri için bir nevi emsal oldu sanki.
Evet, o çok konuşulmuştu.
Tabii. Hemen ardından Meta'da Mark Zuckerberg çıktı, verimlilik yılı dedi, binlerce kişiyi işten çıkardı. Google, Amazon, onlar da benzer adımlar attı. Ve işin ilginç yanı, bu kitlesel işten çıkarmalarla birlikte şirketlerin eleştiriye tahammülü de acayip azaldı.
Yani amaç sadece maliyet kısmak değil miydi? Aynı zamanda içerideki sesleri de kısmak mıydı?
Kaynaklar tam olarak buna işaret ediyor aslında. Piyasa bir anda işsiz ama çok yetenekli mühendislerle dolunca şirketler için hani sesini çıkaran, eleştiren ya da daha fazla şey talep eden çalışanı değiştirmek kolaylaştı. Google CEO'su Sundar Pichai'nin o sözü çok manidar. Burası bir iş yeri, şirketi kişisel platform olarak kullanmayın, siyaset tartışmayın. Bu yeni, daha katı duruşu özetliyor işte.
Anladım. Peki sadece işten çıkarmalar mı bu değişimi tetikledi? Başka faktörler de var mı işin içinde?
Olmaz mı? Kaynaklar bir başka devasa faktörün altını çiziyor. Üretken yapay zeka. Yani bu metin, kod, görüntü üretebilen yeni nesil yapay zeka sistemleri. Bunların yükselişi. Bu teknoloji şirketlerin elini daha da güçlendirmiş gibi görünüyor.
Nasıl yani?
Şöyle ki Mark Zuckerberg mesela açıkça diyor, bazı mühendislik işlerini yapay zeka yapabilir artık diye. Elon Musk daha da ileri gidiyor, gelecekte tüm işleri yapay zeka yapacak diyor. Bu da doğal olarak çalışanlar üzerinde büyük bir baskı yaratıyor tabii.
Tabii. Kendi işini yapacak bir teknolojinin gelişimi bu çalışanlar arasında nasıl bir yankı buluyor peki?
Kaynaklarda TechEquity CEO'su Catherine Bracey'nin bir tespiti var. Durumu iyi özetliyor bence. Diyor ki, rüzgar kesinlikle teknoloji çalışanlarının aleyhine döndü. Yapay zeka bunu daha da körüklüyor. Eski bir Google çalışanı Liz Fong Jones daha da çarpıcı bir şey söylüyor. Çalışanlar diyor, kendi yerlerine geçecek teknolojiyi eğitmekten yeterince korkuyor. Bu ciddi bir endişe.
Korku, belirsizlik, baskı. Peki çalışanlar ne yapıyor bu durumda? Nasıl tepki veriyorlar? Kaynaklar ne gösteriyor?
İki ana eğilim dikkat çekiyor aslında. Bir tarafta Meta'dan çıkarılan Ava Sazanami gibi düşünenler var. Bu yaşananlar teknoloji sektörünün neden sendikalara ihtiyacı olduğunu gösterdi diyorlar. Yani sendikalaşma eğilimi güçleniyor.
Diğer eğilim ne peki?
Diğer taraftaysa mesela Apple'daki rüya işini bırakıp kendi yapay zeka şirketini kuran Jason Yuan gibi isimler var. Yuan diyor ki, yapay zeka benim yaptığım işi anlamsız kılabilir. O yüzden büyük şirkette kalmaktansa kendi yolumu çizmeliyim. Daha hızlı hareket etmeliyim. O baskıyı hissetmiş yani.
O zaman şöyle bir toparlayalım mı? Silikon Vadisi'nde o bildiğimiz cömert yan haklar, açık iletişim dönemi, yerini büyük ölçüde korkuya, belirsizliğe ve sürekli bir performans baskısına bırakmış durumda.
Aynen öyle. Kitlesel işten çıkarmalar ve tabii yapay zeka tehdidi de bu durumu iyice pekiştiriyor.
Çalışanlar da ya bir araya gelip kolektif bir güç oluşturmaya çalışıyor, sendika gibi, ya da işte kendi girişimini kurup büyük gemiden ayrılıyor.
Evet, iki ana yol bu gibi görünüyor.
Bu tablo tabii sadece teknoloji sektörünü değil, genel olarak iş güvencesi, şirket kültürü, otomasyonun geleceği gibi konularda hepimize düşünmemiz gereken şeyler söylüyor. Belki de sizin kariyeriniz, sizin alanınız için de bir anlamı vardır bu değişimin.
Tam da bu noktada, evet, kaynaklar ışığında size bir soruyla bitirelim isterseniz. Şöyle bir düşünün, büyük teknoloji şirketlerinde bu korku ve işten çıkarma ortamını bir ölçüde yaratan yapay zeka araçlarını geliştiren mühendisler var ya, işte bu mühendislerin bir kısmının şimdi o şirketlerden ayrılıp kendi yapay zeka girişimlerini kuruyor olması. Bu durum, yani bu ironi, inovasyon, emek ve kurumsal güç arasındaki gelecekteki ilişki hakkında bize ne anlatıyor olabilir? Üzerine düşünmeye değer önemli bir soru gerçekten.